TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Engelli Koşu.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, her çarşamba olduğu gibi bugün de Engelli Koşu programıyla İzmir Radyosu'ndan sizlerle birlikteyiz. Programı hazırlayan Ahmet Büyükçul Hacı, teknik yönetmenimiz Mustafa Gökçe ve mikrofonda ben Sıla Kaya. Önümüzdeki 50 dakikayı paylaşacağız sizlerle. Bir koşudur yaşamak ve zordur. Nerede, ne zaman, nasıl sonlanacağını bilemediğimiz bu koşu. Düşmek, kalkmak ve koşuya yeniden başlamak boynumuzun borcu. Çünkü yaşamın gerçeği bu. Bir gerçek de kimileri daha zor yaşar bu koşuyu. Bir elmayı kavrayamamak ne demektir? Denizi görememek ya da merdivenlerin koca bir dağa dönüştüğünü hissetmek. Üstüne üstlük etrafınızdakilerin o garip, o tanımlanamaz bakışlarını, öteki olmanın dayanılmaz sancısını. Zor işte, gerçekten zor engelli olmak. Ama insan umuttur, umut emektir ve yaşama umuduyla büyür günlere verilen emek. Onların bizden istediği yalnızca destek olmamız. Gücümüz yettiğince ellerinden tutmamız, kendilerine kapılar açmamız. Bu düşünceyle oluşturduk programımızı. Amacımız engellinin ve engelli yakınlarının yanında olmak. Yaşadıkları zorlukları, sorunları elimizden geldiğince duyurmak, uzmanların önerileriyle sorularına cevaplar bulmak. Ne duygu sömürüsü yapmak ne de her şeyi toz pembe göstermek istiyoruz. Engelliyi öteki olmaktan çıkarmak, onları görmezden gelmeyi engellemek. Kısacası toplumda farkındalık yaratmak programımızın en temel amacı. Engelli Koşu başlıyor. Birlikte koşmaya hazır mısınız?
Bana güzel bir şey söyle, kalbim sevinçle dolsun. Bana tatlı bir şey söyle, susma ne olursun. Bana güzel bir şey söyle, söyle kalbim dursun. güzel bir şey söyle. Kalbim sevinçle dolsun. Bana tatlı bir şey söyle. Susma ne olursun.
Müzik engel dinlemez.
Evet, güzel bir ezgiyle başladık programımıza ve müzik sohbetimize devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Her zaman olduğu gibi müzik yazarı, emekli profesör Sayın Önder Kütahyalı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsınız?
Sağ olun. Sayın, nasılsınız?
Kütahyalı. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de iyiyiz. Bugün görme engelli tango bestecisi Necip Celal Antel'den bahsedeceğiz değil mi?
Evet.
Onun
efendim.
Hakkında bilgi alacağız.
Evet.
Çok güzel eserleri var gerçekten
evet.
De. Onları dinleme şansı da olacak.
Evet, vaktimiz yettiği kadar dinleyeceğiz efendim.
Evet, size bırakıyoruz o zaman sözü.
Ben Necip Celal'den önce bir Kadir Bilirlik örneği göstermek istiyorum. Hı hı. Ankara ve İzmir radyolarının görme engelli müzikçilere yer vermesinden kısaca söz etmek istiyorum.
Evet.
Ankara Radyosu'nda biliyorsunuz İsmail Akdeniz ve Hamiyet Hanım vardı.
Hı hı.
Bunlar sanıyorum artık emekli oldular. İsmail artık bir hoca şu anda. Zaman zaman radyoya gidiyormuş. İzmir'de de bir arkadaşımız 60'lı yıllara doğru Celal Erkan keman çalardı. Celal çabuk bıraktı radyoyu. Ama Mümtaz Bey tabii insan belleği zayıf. Yani soyadı sanıyorum Uygun'du. Mümtaz Uygun.
Hı
hı. Ölümüne kadar İzmir Radyosu'nda çalıştı. Piyano çalıyordu. Komalı sesleri olmayan makamlarda, fasıllarda, eğlence programlarında. Ben 1968'de tanıdım kendisini. Mümtaz Bey aslında önceleri görüyormuş.
Evet.
Ve şeyin öğrencisi, İttihat ve Terakki Numune Mektebi'nin, Adnan Saygun'un da sınıf arkadaşı.
Hı hı.
Rosati adında bir İtalyandan ders almış. Fakat sonradan bir hastalıkla gözleri görmez olmuş. Biz bunları konuşurken kendisine Necip Celal Bey'i tanıyor musun diye sormuştum. Tanıyormuş. Gerçekten Necip Celal Antel Bey de
evet.
1908-57 arasında yaşamış bir müzikçi. Küçüklüğünde keman çalmaya başlamış,
hı hı.
Çalışmış. Gençliğinde piyasada çalışırken, normal bir yaşam sürdürürken bir gün Mümtaz Bey'in anlattığına göre operet temsilinden önce orada herhalde keman çalacaktı. Nota yazıyormuş kuliste ve şöyle seslenmiş, arkadaşlar demiş, kağıtlar bembeyaz oldu, hiçbir şey görmüyorum. Bir göz hastalığı varmış, birden nüksetmiş.
Evet.
Ve ondan sonra Necip Celal Bey yılmamış ve Türkçe tangoları yazmaya ve icra etmeye devam etmiş. Kendisini elimizdeki literatür Fehmi Ege ile birlikte ilk Türkçe tango yazan kişiler arasında anlatıyor. Sanatçının birçok tangosu var.
Hı hı.
Başlıcalarını sayacak olursak Sarı Yapıncak,
evet.
Ayrılık, Özleyiş, ki bu bizde Sevdim Bir Genç Kadını, hı hı. diye tanınır.
Her nesil bilir
onu. Evet, herkes biliyor. Mazi,
evet.
Zaman Olur Ki, Bir An için, Damla Damla, Gel, Suna, Benim Şarkım gibi tangoları var.
Suna demişken biraz dinleyelim mi
fonda,
acaba?
Evet, dinleyelim efendim.
Şecaettin
Tanyerli'den dinliyoruz, evet.
Vuruldum sana bil ki çok erken, kalbime saplandı yeşil bakışın, taparım sana sarışın. Kolların kanatlarıdır aşkın, gönlüme yakın gel güzel yakın. Gözlerin hülyalı, kalbin uçurum, baktıkça diri olurum. Suna bakışlarının esiriyim çok zaman.
Çok güzel, dinlemeye doyum olmuyor ama sohbete de doyum
tabii
olmuyor.
Efendim, bu tango ile ilgili benim küçük bir anım var. Çocukluğumda Tireliyim ben. Evet. Tire'de macuncular geçerdi sokaktan. Birçoğunun omuzunda akordiyonu da olurdu. Ve bu Suna tangosundan çalarlardı veya başka şeyler. Şimdi anlıyorum ki macuncu bayağı yanlış çalıyormuş. Ben de mızıkayla çalmaya çalışırdım, çalamazdım. Suna kadar güzel bir tangoda biraz sonra dinleyeceğiz. Yalnız şunu söyleyelim. Alman şarkıcı Evelyn Holt adında bir sanatçı Mazi adlı tangoyu dağrına almış ve Almanca okumuş.
Evet.
Fakat böyle bir şey yok elimizde, kayıt. Necip Celal'in birçok tangosunun sözlerini Doktor Bedri Noyan yazmış. İsterseniz şeye mi geçelim?
Diğer tangomuza.
Diğer tangomuza.
Dinleyin.
Özdeyiş ya da Sevdim Bir Genç Kadını.
İsterseniz sözlerimizi bitirelim,
sohbetimizi
bitirelim,
ondan
sonra
dinleyelim,
müzikle tamamlayalım.
Tabii. Bu değerli insandan söz etmiş olmanın mutluluğunu duyuyorum.
Evet.
Ve size de sorduğunuz güzel sorular için teşekkür ederim efendim.
Biz çok teşekkür ediyoruz. Hem Türkiye'de çok sevilen tangolar, hem yurt dışında da
tabii,
değer görmüş.
Görmüş, evet.
Değerlendirilmiş. Bu güzel müzikleri de dinleme fırsatımız oldu. Tabii. Sohbetiniz için de teşekkür
ediyoruz.
Ruhu
şad olsun efendim.
Evet.
Sağ olun.
Ve müzik yazarı konuğumuz emekli profesör Sayın Önder Kütahyalı'ya teşekkür ediyoruz. Sizleri müzikle baş başa bırakıyoruz.
Sevdim bir genç kadını, ansam onun adını. Her şey beni ona bağlar, kalbim durmadan ağlar. Aşkım hiç sönmeyecek, gitti o dönmeyecek. Uzun yıllar geçse bile yaşarım hayaliyle. Kemanımla ona bir ses verebilseydim eğer, bu sesimle ona ersem bana dünyaya değer. Ne yazık ki deniz engin, şu ufuklar ölgün, bin elemle doğuyor her yeni gün. Yarın olsun, yarın olsun diye renkler soluyor. Neye baksam, ne işitsem bana bin dert oluyor. Bu karanlık günün elbet gelecektir sonu, kalbim özlüyor onu. Bir ses verebilseydim eğer, bu sesimle ona ersem bana dünyaya değer. Ne yazık ki deniz engin, şu ufuklar örgün, bin elemle doğuyor her yeni gün. Yarın olsun, yarın olsun diye renkler soluyor. Neye baksam, ne işitsem bana bin dert oluyor. Bu karanlık günün elbet gelecektir sonu, kalbim özlüyor onu.
Sevgili dinleyenlerimiz, bu güzel tangodan sonra sohbetimize devam ediyoruz ama farklı konuklarımızla. Bugün sessiz konuklarımız var. Tüm sessizliklerine rağmen seslerini yükseltebilen biz de varız ve bizi anlamanızı istiyoruz diyerek sessiz bir filme çığlıklarını yükleyen konuklarımız. İzmirli işitme engelliler televizyonda yayınlanan dizileri, filmleri anlayamadıkları için Türkiye'de bir ilke imza attılar ve işaret dilini kullanarak kendi filmlerini çektiler. İzmir Sağırları Koruma ve Kalkındırma Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Kıskanç Aşık filminin oyuncularından Sevinç Yatbaz ve Erdal Giraylar'la İşitme Engelliler tercümanı Emel Kosovalı stüdyoda konuğumuz oldular. Hepsine hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Ve değerli konuklarımızı öncelikle tanımak isteriz Emel Hanım'ın da yardımıyla. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, zaman zaman sessizlik oluyor çünkü işaret dili kullanarak anlaşacağız.
İstanbul doğumluyum. Evet. 8 Ekim 1976 yılında doğdum. Bütün ailem işitme engelli. Anneannem ve dedem normal. Ben doğuştan işitme engelli olarak doğdum. Evlendim, İzmir'e gelin olarak geldim. Bu kadar.
Peki şu anda ev hanımı sanıyorum. Nelerle meşgul?
Ev hanımısın. Şimdi ev hanımısın, çalışıyor musun? Şu an dernekte ikinci başkan olarak çalışıyorum. Kültür başkanıyım. Dernekte faaliyetlere katılıyor.
Erdal Bey'i de tanıyabilir miyiz acaba biraz?
4 Mayıs 1961 İzmir doğumluyum. Evliyim. İki çocuğum var. Bir kızım, bir oğlum. İkisi de işitme engelli. Şu an diş teknisyeni olarak çalışmaktayım.
Aynı zamanda da dernekte çalışmaları var.
Aynı zamanda işte bu film ya da ne bileyim halk oyunları gösterileri, bütün aktivitelerde çalışıyorlar.
Evet, derneğin aktiviteleri hakkında geniş bilgi alacağız ama şu filme biraz dönelim istiyoruz. Kıskanç Aşık filmin adı. Konuklarımız da birer oyuncu filmde oynadılar. Film ekibinin tamamı mı acaba işitme engellilerden oluşur?
Evet.
Normal. Tamam. Kaç kişilik bir ekip var?
27 kişi şu an oyuncu.
Oldukça da geniş bir ekip. Peki neden böyle bir film çekme ihtiyacı duydunuz? Herhalde en önemli konu bu.
Daha önce Erdal arkadaşımız tiyatro oyunlarını oynuyordu. Hep dizilerde de, yani diğer kanallarda işte dizilerde, ne bileyim filmlerde falan hep görüyorlardı. Neden hani işitme engellerde böyle bir şey yapamasın, katılamasın falan diye. Ayrıyeten bu Oscar'da alan bir arkadaşımız var Amerika'da, işitme engelli o bir arkadaşımız. Ama şu an arkadaşın ismini hatırlayamıyorlar. Oscar aldığını görünce, yani o Oscar alabiliyorsa neden biz Türk insan olarak biz de böyle bir şey yapamamalıyız diye düşündü.
Kesinlikle, evet.
O şekilde katıldılar. Sonra 1994 yılında bir film yapmayı düşündük. Çingene filmi diye bir şeydi. Çocuk oyuncular da vardı. İşitme engel çocuk oyuncular. Ama çocuklar okul sorunları olduğu için, yani problemler yaşanmış. O yüzden yarım kalmış. Arkasından tiyatro olarak şey yapmışlar. Ama tiyatro pek hevesli gelmemiş onlar. Yani film olarak daha farklı. İlk film projesini düşünen arkadaşımız Erdal Giraylar'dı.
Bu arada Sevinç Hanım anlatıyordu sevgili dinleyenlerimiz. Epey zaman olmuş tabii ilk düşünceden bu yana. O düşünce nasıl oluşmuştu? Bir tepki mi bu? Tepki koymak mı istediniz acaba?
Benim annem babam işitme engel, benim annem babam normal diyor. Filmlerde falan ya da ne bileyim haber kanallarında yani tekrar anneme babama sorduğunda, işte bir dakika ben öğreneyim, ben sana anlatayım ya da eksik anlattıklarında sıkılıyordum diyor. Yani ben de onlar gibi öğrenmek, onlar gibi duymak istiyorum diyordu. O yüzden ondan sonra bir kendi kafasında bir fikirler üretmeye başlamış. Hani biz de böyle bir dünya yaratalım, biz de böyle bir şey yapalım diye düşünmüşler.
Peki bu konuda girişimleri olmuş mu? Bu konuda gerekli özen gösterilmiyor sanıyorum medyada vesaire.
Yani biz birçok müracaatlarda buluştuk ama yani hiç kimse...
En azından altyazılı yayınlanabilmeleri değil mi?
Evet.
Ama bir şey
şu
olmadı.
Şu an bir tek TRT2'de akşam haberlerinde işitme engelleri bir haber kanalı var. Ama onun dışında mesela benim bildiğim kadarıyla CNBC altyazı geçiyor değil mi?
Evet.
NTV ve CNBC'de altyazı geçiyor ama diğer kanallarda öyle bir şey yoktu yani. Bir tek yani sınırlı kanallara kalmak istemiyoruz diyorlar. Diğer normaller
çok da,
gibi.
Çok da haklılar. Peki
Yani biz Türkiye çapında benim bildiğim kadarıyla 2 milyon nüfusa yakın işitme engelli olduğunu tahmin ediyorum diyorum.
Ama bunlara göre yayın yapılmıyor. Bu da evet. Çok önemli bir eksiklik doğrusu. Peki filme dönecek olursak, Kıskanç Aşık filminin konusu nedir?
İki üvey kardeşin aynı kızı sevmesiyle başlayan bir konu diyorlar.
Aslında klasik bir Türk evet. filmine benziyor değil mi?
Normal bir Türk filmi gibi. Evet. Eskiden hani Türkan Şoray'ın filmleri falan oluyordu ya onun gibi. Oradan esinlenerekten çıkmışlar yollar.
Peki filmin çekim aşamasını biraz anlatabilirler mi acaba? Neler yaşamışlar o dönem içinde? Oyunculuk tecrübeleri de yok sanıyorum.
Aslında normalde çekilen filmlerde çok profesyonel kameralarla çalışıyor arkadaşlar, yönetmenler falan. Bizim tamamıyla el DVD'sine oluşan bir kamera sistemiyle çalışmışlar. Bir ilk denemişler hani yapabilir miyiz, yapamamız diye. Baktık güzel oluyor. Hani bunu daha bir devam ettirelim diye heveslenmişler. Erdal Bey'in kızı
evet.
Ece Giraylar'da montajını üstlenmiş. Montajını yaptıktan sonra Erdal Bey de diyor ki yani ben kızım yaptıktan sonra montajını, ben de bundan dayanarak heveslendim, bu filmi ortaya koydum diyor. Yani kızın da desteği olmuş.
Aslında zor ama çok da keyifli bir çalışma süreciydi sanırım.
Evet, keyif almışlar, zevk almışlar. Artı işitme engelli arkadaşlar da çok mutlu olmuşlar. Yani bunu dizi olarak ya da ne bileyim diğer kanallarda da gösterime koymalarını çok istiyorlarmışlar.
Bu arada Erdal Bey'i tebrik etmek lazım. Çok önce düşünmüş ve niyetlenmiş ve vazgeçmemiş bu projesinden. Evet, çok da mutlu zaten. Yüzünden de okunuyor ortaya çıkan üründen dolayı. Peki oyunculuk hakkında neler hissetmişler? Heyecanlanmışlar mı? Nasıl hazırlanmışlar?
Çok heyecan var tabii ki. Yani çok eksiklerimiz oldu. Yani bir de şey, dışarıda çektiğimiz için diğer insanların da çok büyük ilgisini çekmiş. Bazılarında tepki almışlar, bazılarında böyle olumlu tepki almışlar. Kıyafetler konusunda kendileri yaratmışlar kıyafetlerini.
Baştan sona her şey
kendileri yaratmış.
Kendilerine ait evet. Muhteşem
her şey sizin.
Ürün çıkmış ortaya. Peki filmin vizyona girme şansı var mı? Şu anda tamam sanıyorum her şeyiyle.
Film tamam mı? Film hazır. Tamam. Hazırmış, tamam.
Vizyona girebilecek mi?
Vizyona girmiş zannedersem Ankara'da, İstanbul'da, yakında Bursa'da. Yani bu genelde dernek çapındaki arkadaşların şeylerle,
çabalarıyla davetleriyle olmuş. Umarız çok daha yayılacaktır. Evet. Ama bu filmden sonra herhalde devamını getirmeyi de düşünüyorlardır. İkinci bir film hazırlığı var mı şu anda?
Var. Bir ay içinde bir aya yakın hazırlayacağız diyorlar.
Sürpriz ne olacak? O da bir Türk filmi sürpriz havasında mı olacak? Sürpriz
mi? Bu da nasıl? Türk filmi gibi mi? Nasıl? Yani şu an söylemek istemiyoruz, sürpriz olsun diyorlar.
Sürpriz olsun evet. Peki. Şu ana kadar dernek vasıtasıyla izleniyor dediniz. Eğer ulaşmak isteyenler olursa filmi izlemek, gösterime sokmak nasıl ulaşabilirler acaba?
Dernek vasıtasıyla ulaşabilirler diyor.
İzmir Sağırları Koruma ve Kalkındırma Derneği iletişim yollarından bahsedersek.
İletişim yolları, orada sekreterimiz var. Sekreterimiz halkla ilişkiler uzmanımız.
İzmir'de ulaşabilirler. Peki televizyonlarla ilgili özellikle yaşadığınız bu sıkıntıdan dolayı böyle bir şeye karar verdiniz. Ama işitme engelli olarak yaşadığınız tek sıkıntı değil mutlaka bu. Ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Evet sevgili dinleyenlerimiz, biz işaret diline dalmış durumdayız. Emel Hanım'ın
yani kendi yaşamımızda ne problemler var? Yani avukat, polis. Yani hastaneye gittiğimiz an, kısa bir örnek vermek istersek diyor, doktorla yazışarak anlaşmak zorunda kalıyoruz. Evet. Ama doktorun terimlerini biz anlamadığımız için bu sefer çok büyük bir sıkıntı çekiyoruz diyor. Hı-hı. Yani orada tercümanlara ihtiyaç duyuyoruz. Hı-hı. Artık karakollarda, ne bileyim adliyelerde, boşanma davalarında, hı-hı, icralık olaylarında, tapu dairelerinde, birçok kurumlarda iletişim kuramadıkları için tercümana çok büyük ihtiyaç duyuyorlar.
Evet, her alanda aslında sıkıntılar yaşıyorlar. Evet. Yapılması gerekenler var bütün bunlarla ilgili. Peki İzmir Sağırları Koruma ve Kalkındırma Derneği hakkında biraz bilgi alabilir miyiz acaba? Derneğin ne tür çalışmaları var? İşitme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için neler yapıyorlar? Örnekler verebilirler.
1954 yılında kuruldu derneğimiz. Kamu yararına bir dernek. Hı hı. Şu ana kadar yaklaşık 3 tane kendilerine ait mülkleri varmış.
Evet.
Ha, pardon. Şimdi projeyle karşılıklı bir tane daha bir mülkleri olmuş. Hı hı. 4 bina mı? 4 bina ve bir araçları varmış kendilerine ait derneğin.
Evet, evet. Ve çalışmalarını sürdürüyor. Konuklarımız sanatçı, oyunculuklarından bahsettik ama aynı zamanda folklor çalışmaları var değil mi?
Evet, folklor çalışmaları var. Folklor Adıyaman yöresini oynuyorlar. Tiyatromuz var, pandomim gösterilerimiz var. Tangomuz var. Hı hı, hı. Çok çeşitli aktivitelerimiz var, el sanatlarımız var, bilgisayar kurslarımız var.
İşitme engellerin katılabileceği ve onların hayatını geliştirebileceği, becerilerini geliştirebileceği birçok etkinlikleri var. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine, bizlere katıldıkları için.
Biz isterseniz telefon numaralarımızı da verelim.
Evet.
Eğer bize ulaşmak isteyenler için. Derneğin telefonları 244-75-74.
Evet.
Faks numaramız 231-79-14.
Telefonu tekrar söyleyelim. 244-75-74 numara telefondan İzmir Sağırları Koruma ve Kalkındırma Derneği'ne ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenlerimiz. Çok teşekkür ediyoruz değerli konuklarımıza. Kıskanç Aşık adlı filmleri hakkında sohbet ettik ve diğer çalışmaları, dernek çalışmaları hakkında Sevinç Yatbaz, Erdal Giraylar ve tercümanımız Emel Kosovalı bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ederiz.
Onlar da çok teşekkür ediyorlar. Ayrıca ilk defa böyle bir radyo programına katıldıkları için çok mutlu olduklarını söylüyorlar.
Türk filmlerinden bu kadar bahsettik. Bir Türk filmi şarkısıyla o zaman bitirelim bu sohbeti. Emel Sayın, Gülizler diyor.
Gülizar. alnıma, damarımdaki kanıma. Başka birini seversen bil ki kıyarım canıma. Başka birini seversen bil ki kıyarım canıma. Kıskanmakta haksız mıyım Gülizar?
Gülizar,
bu sevdada bahtsız mıyım Gülizar?
Gülizar,
gönlümde ben tatsız mıyım Gülizar?
Gülizar,
aşk bahçemiz gülsüz Gülizar. Aşk bahçemiz gülsüz Gülizar. Aşk bahçemiz gülsüz Gülizar.
Yasalar engel değil.
Dinleyenlerimiz, saatimiz 12.37 oldu. Bunu da hatırlatalım ve engelli koşuya yasalar engel değil ile devam edeceğiz. Avukat konuğumuz Sayın Cafer Tüzün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Tüzün.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Efendim.
Nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz.
Teşekkür ediyoruz. Sohbete başlamadan önce ufak bir notumuz var. Önder Bey konuğumuz olduğunda bir TRT sanatçısı Hamiyet Hanım'dan bahsetmişti. Soyadını hatırlayamamıştı. Hamiyet Atasoy'dan bahsediyordu. Bunu da belirtelim diyoruz ve sizinle sohbetimize dönmek istiyoruz Sayın Tüzün. Bağkur mevzuatına göre mağluliyet sigortasından yararlanabilme olacak bugün konumuz. Ama Doğru. Bu konuya girmeden önce dinleyicilerimizden sorular geliyor. Onlara yanıt verelim istiyoruz.
Tabii.
İzmir'den Ali Aras bize ulaşmış. Görme engelliyim diyor. 580 YTL emekli maaşı alıyorum. Çalışan oğlum var. Bu şartlarda bakım aylığı alabilir miyim?
Şimdi bakım aylığı konusunda çok sorular geliyor. Bakım aylığı şudur aslında. Bakıma muhtaç, yani günlük yaşamını kendi başına sürdüremeyen, mutlaka bir başkasının desteğiyle yaşamını sürdürebilecek durumda olmayı gerektiren bir haldir. Bu da sağlık kurulu raporuyla tespit edildikten sonra bu bakım aylığı alınabilir. Burada alınan aylığın 580 lira ya da 600 lira olması önemli değildir. Bakıma muhtaçlık önemlidir. Bu da sağlık kurulu raporunda. Buna göre bu dinleyicimiz bakım aylığı alamaz.
Evet. Bir diğer soru Samsun Bafra'dan Nurettin Ataseven'den geliyor. Kendisi de görme engelliymiş. 10 yıldır SSK'lıyım diyor. Vergi muafiyetinden yararlanıyorum. Emeklilik haklarımı öğrenmek istiyorum.
Şimdi sosyal sigortalar yasasına göre emeklilik, engellilerin emekli olabilmesi 3 aşamada değerlendiriliyor. Birinci derecede sakat olması, ikinci derecede sakat olması, üçüncü derecede sakat olması evet. gerekiyor. Birinci derecede sakat ise 15 yıl çalışmakla emekli olunuyor. İkinci derecede, yani %80 ile %60 arasında özürü varsa, bu 2003 yılındaki düzenlemeden sonra bu durum 18 yıl olarak karşımıza çıkıyor. Eğer üçüncü derecede sakat, yani %40 ile %60 arasında özürü varsa, bu da 20 yıllık bir sigortalılık süresini ve 4400 gün prim ödemi gerektiriyor. Yani birinci derecede sakat için tekrar edecek olursak 3600 gün prim ödemek şartı var.
Evet.
15 yıllık sigortalılık gerekiyor. İkinci derecede sakat için %60 ile %80 arasındaydı. 18 yıllık sigortalılık süresi gerekiyor. 4000 iş günde prim ödemesi. Diğerinde de söylediğimiz gibi 4400 günlük sigorta primi ödeyecek 20 yıllık süresi var. Tabii bu değişiklikler olabiliyor. Bu 10 yıllık olduğu için bu süreler ikinci ve üçüncü derecede ise daha az süreyi kapsayabiliyor. Onun hesabı ayrıca yapılabilir.
Evet. Dinleyicilerimizin sorularına cevapları verdik. Her hafta zaten sorularını size ulaştırıyoruz Sayın Tüzün. Programımızın sonunda da iletişim yollarımızı da tekrarlayacağız. Bize tekrar ulaşabilirler. Başka sorusu olan dinleyicilerimiz için bunu da hatırlatalım diyoruz ve konumuza dönelim. Bağkur mevzuatına göre mağluliyet sigortasından yararlanabilmek bugün konumuz.
Efendim 1971 yılında esnaf ve sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanların sosyal güvenliğini sağlayan Bağkur yasası çıktı. O yasadan önce gerçekten bu bir sorundu. Hı hı. Sosyal sigortalıların sosyal güvenliği vardı. Emek sandığına tabi çalışanların sosyal güvenliği vardı. O tarihten itibaren bağımsız esnaf ve sanatkarlar da bu olanağa kavuştular. Tabii bazen insanların düzgün olmaları, çalışmalarında istikrar bulmayabiliyoruz. Rahatsızlıkları olabiliyor. Gönül ister ki ömür boyu çalışsınlar, herhangi bir sıkıntıya düşmesinler. Ama evet, bazen mağlul hale düşebiliyorlar. İşte bu da mağlullük sigortası kavramıyla açıklanıyor şeyde, Bağkur'da. Mağlullük sigortasından yararlanabilmek için bunun temin ettiği hak zaten mağlullük sigortası aylığıdır. Peki kimdir mağlul? Mağlul olan kişi iş yapma gücünün, çalışma gücünün 2/3 kaybetmiş olan kişi mağlüldür. Hı hı. Peki bu mağluliyet ne kadar olacak? 5 tam yıl sigorta primi ödeyecek, herhangi bir borcu olmayacak ve çalışma gücünün de 2/3 kaybetmiş olacak. Hı hı. Bu kimse mağluliyet sebebiyle emekli aylığına kavuşur. Ancak evet, işe başlarken diyelim ki dükkanını açtı, bağımsız çalışıyor. O noktada, o aşamada mağlulse, yani kolu yok, ayağı yok veya herhangi bir organı yoksa, hı hı, veya hastaysa, ben 5 yılımı doldurdum, ben mağlulen sigortalı olmak istiyorum diyemeyecektir. Çünkü zaten işin başında bu kişi mağlüldür. Hı hı. Mağluliyet çalışma süresi içinde başına gelebilmelidir. O halde, olması halinde mağlulük sigortasından yararlanabilir.
Sayın Tüzün, sözünüzü keseceğim. Bir soru daha gelmiş dinleyicilerimizden. Bu arada hemen hatırlatalım, canlı yayınımız için de bize ulaşmak isterseniz telefon numaramız 0232 444 2401 sevgili dinleyenlerimiz. Yeni bir telefon gelmiş ve bir sorusu var. Birazdan size ileteceğim bu soruyu. Siz devam edebilirsiniz, evet, lütfen.
Buyurun. Şimdi mağlulük sigortasından yararlandı, aylığa bağlandı. Bağkur bu kişilerin peşini bırakmıyor. Neden? Zaman içinde mağluliyetleri giderilebilmiş olur. Tedaviden olumlu sonuçlar alır, iyileşir. Peki bu aylıktan yararlanacak mı? Doğrusu bu da hakkaniyete uymaz. O nedenle diyor ki Bağkur, zaman zaman kontrollere çağırıyor. Hı hı. Bu kontrollerde durumunu kontrol ediliyor. Eğer gelmezse belli bir süre tanıyor. Bu süre içinde gelmezse ertesi ay hemen aylığını kesiyor. Diyor ki hayır, sen bu aylığı alamazsın. Ta ki 3 ay içinde tekrar kişi başvuruyor. Aman durun, ben her nasılsa gelemedim. Ben muayeneye hazırım, kontrol edin beni diyorsa, geldiğinde muayenesine bakılır. Hakikaten mağluliyeti devam ediyorsa, bu raporun temin edildiği ayın ertesinden itibaren bu şeyi alır. Evet. Mağlulük aylığını alabilmektedir.
Hemen şu sorumuzu iletelim. Buyurun. Konya Aksaray'dan Orhan Demirer ulaşmış bize. Görme engelliymiş kendisi. Dükkanla beraber toplam 280 metrekarelik bir evi varmış. Vergiden muaf olmak için ne yapabilirim diye soruyor. Siz az önce sanıyorum 200 metrekareye kadar olan evlerden vergi alınmadığını, evet, söylemiştiniz. Evet. Bu konuda ne bilgi verebilirsiniz, evet, acaba?
Şimdi efendim, geçmiş programlarda da bunu söyledik. Bu mesken olacak bir. Bu mesken 200 metrekarenin üstünü aşmayacak.
Evet.
Bu bir dükkan ve bir evi varsa, dükkan ayrı parsel, ev ayrı parselse evinden dolayı yararlanabilir. Ama aynı parsel içindeyse bunlar, ne kadar dükkandır, ne kadar ev belli değildir. Sadece bu imkan meskenler için tanınmıştır. 200 metrekarenin altında konut için bu emlak vergisinden ödememe imkanından yararlanabilir.
Evet.
Ama dükkanda bunun içindeyse o yararlanamaz.
Hı hı. Evet, biz konumuza dönebiliriz.
Evet. Şimdi mağlulük sigortasından yararlanma şartlarını dedik. Bir defa 5 tam yıl sigorta primi ödeyecek. 2/3 iş görmeyecek. Ve başvuracak, yazılı olarak başvuracak. Yazılı isteği olmadığı müddetçe bundan yararlanması mümkün değil. Zaten her konuda da olduğu gibi talep asıldır.
Evet.
Bu konuda mutlaka yazılı bir başvurusu yapılacak. Bu başvuru sonucunda dediğimiz şartlar eğer şey yapacaksa kendisi mahallen sigorta edilebilir. Bu mahallelik sigortası ile normal emeklilik sosyal sigortalarda da mahallelik sigortası söz konusudur. Hı hı. Ona benzerliği de şudur. Yine mahallel olarak başlayan kişi mahallelik sigortasından yararlanamaz. Bu sosyal sigortalarda da vardır. Orada da mahallelik sigortasından yararlanılır. 5 yıl veya birkaç yıl daha fazlasıyla. Ama dediğim gibi çalışırken, işçiyken bu hadise olacaktır. Bir istisna var Bağkur'da. Bağkur'da iş kazası geçirmesi halinde veya bir meslek hastalığına uğraması halinde 5 tam yıl prim ödeme yükümlülüğü aranmıyor bu gibi halde. Artık evet. Çünkü iş kazası beklenmedik bir olaydır. Zaman içinde gelişen bir olay değildir. Yasa bu konuda iş kazası geçirene ya da meslek hastalığına uğramış kişiye bir olanak tanıyor. Onu şartları gerçekleşmişse şey yapıyor. Mahallen emekli edebiliyor.
Evet. Bütün bu ayrıntıları ve haklarını bilmesi gerekiyor dinleyicilerimizin.
Tabii bu yasada 1479 sayılı Bağkur yasasının 28, 27, 28, 31, 32, 33. maddelerinde yer almış durumda. Bu kanunda 4956 sayılı yasa çıktı 2003 yılında. Orada da bu düzenlemeler yer almıştır. Değerli dinleyenlerimiz oraya başvurduklarında bunları öğreneceklerdir.
Evet, İzmir'den bir dinleyicimiz ulaşmış bize. Mustafa Doğan, 2022'den maaş alan engellilerin çalışırken aldıkları uygun ödeme maaşının geri ödemesiyle ilgili detaylı bilgi istiyorum sizden Sayın Tüzün.
Evet. Şimdi 2022 sayılı yasadan yararlanmak suretiyle bir muhtaçlık aylığı almış anladığım kadarıyla bu dinleyicimiz. Daha sonra çalışıyor. Çalıştığı herhalde anlaşılmış ki bunlar geri isteniyor. Şimdi bu durumda bir yasa önerisi var Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Sağlık Komisyonu'ndan geçti. Bunların bir kereye mahsus olmak üzere affedilmesi yolunda. Evet. Kaldı ki bu arada da Ankara'da bir görme engelli avukat dostumuz dava açtı Danıştay'a. Bu yönetmeliği, aylığı düzenleyen yönetmeliğin iptali ve yine sosyal 2022 sayılı yasanın 5. maddesinin anayasaya aykırılığı iddiasıyla. Orada da şu var, diyor ki o 5. madde, çalışır emekli muhtaçlık aylığı alıyorsunuz. Bu arada siz çalışıyorsanız, bir geliriniz varsa sizden %50 fazlasıyla bu ödenenler geri alınır diyor. Evet. Bu 5. maddede konmuş. Bunun da iptali yolunda Danıştay'da dava devam etmekte. O bakımdan ödeme konusunda biraz beklesinler. Gerek çıkacak olan yasaya umut bağlamak, gerekse Danıştay'da açılan davanın sonucunu beklemek amacıyla bunun sonucunu almak için bu ödemeleri biraz ertelesinler. Dava açılırsa kendilerine bu konuda savunmalarını yapacaklardır tabii.
Evet, bu tavsiyenizi de ilettik Sayın Mustafa Doğan'a. Bu arada dinleyicilerimize hatırlatalım. Bugün yanıtlayamadığımız sorularınızı gelecek hafta değerlendirebiliriz. Sayın Tüzün'le birlikte burada dinleyebilirsiniz diyelim. Gelecek haftada bir başka konuyla da birlikte olacağız zaten sizinle Sayın Tüzün. Evet, mutlaka. Eklemek istedikleriniz var mı acaba?
Yok, yani şu anda bunları belirtmekle yetinelim. Dinleyenlerimizi de fazla bu konularla yormayalım. Başka konuları haftaya, örneğin İl özel idaret, zaten bizim amacımız sevgili dinleyicilerimize özürlü haklarını öngören yasalardaki ilgili kısımları aktarmak suretiyle bilgi vermek.
Evet.
Türkiye'de aşağı yukarı 40'ın üstünde yasada engelli haklarını öne alan, öngören maddeler var. Başta anayasamızdan tutun da özürler yasasına kadar, devlet memurları yasasına, milli eğitim kanununa kadar böyle şeyler, iş kanunu ve bunları zamanı geldikçe her kanundaki ilgili hükümleri dinleyenlerimize aktarmayı amaç ediniyoruz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Avukat Sayın Cafer Tüzün konuğumuz oldu her hafta olduğu gibi.
geceler gölgesinde kırık kadeh gibi bu sensiz akşamlarda ümitsiz kederliyim geceler gölgesinde kırık kadeh gibi bu sensiz akşamlarda ümitsiz kederliyim hayat sevince güzel sen sevilirsen eğer yoksa hasretle biter tatlı geçen o günler hayat sevince güzel sen sevilirsen eğer yoksa hasretle biter tatlı geçen o günler istiyorum sensizlikten usanmış ben sana geliyorum bir hayal ötesine gitmeyi istiyorum sensizlikten usanmış ben sana geliyorum hayat sevince güzel sen sevilirsen eğer yoksa hasretle biter tatlı geçen o günler hayat sevince güzel sen sevilirsen eğer yoksa hasretle biter tatlı geçen o günler bu hayat bu hayat, bu hayat sevince güzel.
Fark ettiniz mi? Bazıları daha zor yürüyor ama bazıları koşarken bir yere varamıyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sessiz ama bazıları cümlelerle hiçbir şey söylemiyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sadece bakıyor ama bazıları görmeden anlıyor.
Her çarşamba TRT Radyo 1'de
Engelli Koşu'da buluşalım.
Sevgili dinleyenlerimiz bugün de süremizin sonuna geldik ama sizlere veda etmeden önce iletişim yollarımızı hatırlatmak istiyoruz. Yayın sırasında bize ulaşmak isterseniz telefon numaramız 0232 444 24 01. Yayın dışında mesai saatlerinde telefon numaramız İzmir'in alan kodu yine 0232 ardından 411 42 69. Elektronik posta adresimiz engellikoşu@trt.net.tr ve mektup adresimiz TRT İzmir Radyosu Engelli Koşu Programı 35220 Alsancak İzmir. Evet mesajlarınızı bekliyoruz diyoruz ve artık veda ediyoruz sizlere. Programı hazırlayan Ahmet Büyükçul Hacı, teknik yönetmenimiz Mustafa Gökçe ve programı sunan ben Sıla Kaya. Güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
Engelli Koşu. TRT Podcasting yayınını dinlediniz.